neyse adımız ve
umurumuz için. Yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, haftanın son günündeki birlikteliğimize hoş geldiniz. Başkent'ten selamlıyoruz yine sizleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Çift 090 312 463 34 19 ve 463-34-21 bizlere program boyunca ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Gördüm tanrım rüya olsa, toplanmış her şey gidiyor mu yoksa? Kapıda eşyalar, gözlerinde yaşlar. İnanmam sevgilim böyle bitmez aşklar. Gel otur yanıma, dinle sözlerimi. Sorsana kalbim, sözlerimi. Sorsana kalbine, beni sevmedi mi? Bilmeden kırdımsa bütün suç bende mi? Başla sevgilim, sen affet beni. Yeniden başlasın aşk ateşim.
Başlasın, buradan kalmasın.
lezzet hikayeleri. Ve köşemiz başladı. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi günler hocam.
Evet, bugün lezzet hikayeleri köşemizde yer fıstığından söz edeceğiz.
Evet.
Şimdi yer fıstığı enerji ve kalorisi bakımından çok zengin. Kalorisi çok ama şişmanlatmaz da derler.
Evet.
Tabii tüm bunlardan da söz edeceğiz. Kalbe iyi gelir, mineral ve vitamin bakımından zengin. Ama biz sadece kuru yemiş olarak tüketiyoruz. En fazla galiba, değil
dünyada
mi?
Dünyada, evet. Şimdi dünyada aslında tüketimi anlamında en çok sanayiye konu olmuş ürünlerden bir tanesi. Hele Amerikalılar için, hani bu Amerikan filmlerinde de görürüz. Yani sabah kalkınca hemen böyle kavanozu açıp ekmeğin üstüne sürdükleri ve keyifle yedikleri şey yer fıstığı ezmesi.
Evet.
Dünyada üretimin neredeyse %60'ını Çin'le Hindistan yapsa da tüketimin %50'sini Amerikalılar tüketiyor.
Hmm.
Çünkü onların hayatının bir parçası olmuş. Amerika'da da üretim var. Dördüncü büyük üretici Amerika bu anlamda. Ardından tüketim anlamında ise Amerika'dan sonra gene o bölgeler gelirken, hani Çin ve Hindistan gelmesi beklenirken, özellikle endüstrileşmiş haliyle olan kısmını bu sefer İngilizler tüketiyor, hmm. Almanlar tüketiyor, Fransızlar tüketiyor. Yani aslında işlenmiş haliyle ilgili olan kısmı tamamen batıya ait ama üretimle ilgili olan kısmı tamamen doğuya ait bir besinden bahsediyoruz.
Bizde?
Bizde tek bir yer var aslında. Buna Çukurova diyeceğiz ama Çukurova'nın daha böyle Osmaniye, yani güneye doğru kaymış kısmında bir kentin artık marka ürünlerinden, nasıl biz çay için Rize'yi söyleyebiliyorsak, işte fındık için Giresun'u söyleyebiliyorsak, kuru üzüm için Manisa'yı söylüyorsak, incir için Aydın'ı söylüyorsak, çok fazla bilinmemekle birlikte bunu kendi değerlendirmelerinde de söylüyorlar. Yani valiliğin sayfalarında da var. İşte markalaşmakla ilgili gerekli çalışma yapılmamış bir ürün Osmaniye yani. Çünkü her ne kadar Adana'nın topraklarıyla, Adana ile ortak kullandıkları topraklarda %90'ını üretseler de Osmaniye'nin sınırı içerisine bakıldığında %45 civarı Osmaniye'de üretiliyor. Ama pazarlamasının %90'ı Osmaniye'de yapılıyor.
Evet.
Osmaniye'nin tüccarlar tarafından tüm Türkiye'ye yayılmış vaziyette. Bizde tüketimi çok az fıstık ezmesi olarak, yani %1-2'lik kadar fıstık ezmesi olarak tüketimi olsa da, biz normalde işte akşamları ya da öğle arasında çerez olarak ve tuzlanmış olarak tüketmeyi daha çok, yani tuzlu
tercih ediyoruz.
Tuzlu fıstık bizim için gene hani birçok sofrada vazgeçilmezlerden bir tanesi. Ya da yeni yeni işte kabuklu vaziyette satılırken, hani gene bir sinemaya gittiğimizde ben onu bile gördüm. Bazı sinemalarda öyle satılıyor paket halde. Açıp orada kırıp yiyebileceğimiz kabuklu fıstık olarak seviyoruz. Ama içeriğindeki besin değerleri bakımından ve dünyadaki tüketim alışkanlığına bakıldığında biz yeterince tüketmiyoruz. Belki üretsek, hani ekonomik anlamda daha fazla üretilebilir, daha fazla tüketilebilir bir ürün. Hatta biz yağ olarak ihracatımız bile var. Çünkü çok kıymetli yağ. Onlardan da bahsedeceğiz ama bizim tüketim alışkanlığımız sadece normal çerezlik olarak tüketmekten daha öteye geçmiş vaziyette değil.
Değil, evet. Peki ekimi şimdi hasat zamanı,
evet,
galiba.
Evet, hasat zamanı, hasata gelmiş.
Nasıl?
Ben bir hasatından önce biraz anıtına, hani biz hep böyle yapıyoruz,
evet,
ya, bir ondan geçmişinden biraz bahsetmek isterim. Normalde anıtının Brezilya, Güney Amerika'da çıkmış bir meyve ve dünyaya İspanyollar tarafından, yani tabii ki keşifler olunca İspanyollar oraya gidiyorlar. Orada bu ürünü görüyorlar. Çünkü hem orada Güney Amerika için, hem de sonrasında Afrika için, sonrasında Çin ve Hindistan için biraz da yerden çıkıyor olmasından kaynaklı, hazine gibi düşündüklerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü bizde ne kadar ulaşılması ya da üretilmesi zahmetliyse, biz ona daha fazla kıymet veriyoruz. Ama gerçekten bu kıymetin de bir karşılığı var. Yaraların iyileşmesinde hamur yapıp koyduklarını, kırık çıkıklarında, çünkü yağlı bir bitki olduğu için,
evet,
yarısı yağ. Hem dış etkenlerden, yani yaralarda dış etkenlerden koruyucu özelliğinden kaynaklı, hem de onun yağ tabakasından kaynaklı iyileştirme özelliğinden kaynaklı. İçerisinde folik asit var, omega 3 var, omega 6 var, omega 9 var. Onlardan kaynaklı da çünkü yetiştirmesiyle ilgili, hani ona bağlayalım. Toprağın altında yetişiyor. Orada nodüller oluşuyor. O nodüllerin içerisinde bir ayrı kabuğu var. O kabuğun içerisinde ayrıca yer fıstığı var.
Evet. Bazen bir, bazen iki.
Bazen bir, bazen iki, bazen üç.
Bazen üç, evet.
Böyle olduğu için de topraktaki bütün besin elementlerinden, mineral ve mineral maddece ve vitamince çok zengin. Çünkü sebep toprağın tamamını sömürüyor diyelim, evet, öyle evet. diyelim. Altta toprağı böyle kökleriyle sömürürken üst tarafında da yeşil aksamı var. O yeşil aksamıyla da klorofili aynı şekilde depolama özelliği olarak kullanıyor.
Emiyor
böylelikle. Evet. Bu sebeple de besin değeri anlamında hem besleyici hem de iyileştirici özelliği çok fazla olan bir ürün. Belki okumuşsunuzdur, bazı yerlerde görürler. Sıkılaştırıcı özelliği var. Bununla ilgili tıbbi deneyler yapılmış. Yani kasları
Vücudu
sıkılaştırıcı özelliği var. Gerek sürme, yağının sürme etkisiyle, gerekse yendiğinde kas yapısında bu sürmeyle ilgili etkiyi direkt denemişler. Yapılan araştırmalar var. Kasların sıklaşmasına ve daha sağlıklı olmasına sebebiyet veriyor. Sarkmış kasların kendini toparlamasını sağlayıcı özelliği var. Bunlar deneysel yapılan.
O zaman şu dakikadan itibaren hanımlar fıstık evet. yağı almaya başlayacaklar.
Evet, kozmetik sanayinde önemli olduğu kadar normalde aslında işte hani biz kendi tüketimimizi ancak karşılıyoruz. Çok az ihracat da yapıyoruz ama yağ kalitesi anlamında zeytinyağı kalitesinden daha iyi.
Peki pahalı mıdır zeytinyağı kadar?
Pahalı, çünkü yok zaten evet, yani hali evet. hazırda fıstık yağı diye satılan, sadece işte kozmetik olarak ya da hani aktarlarda bulabileceğimiz şekilde var. Yenmek için pahalı bir ürün aslında evet. ve kaliteli bir ürün ama. Yani kaliteye bakıldığında zeytinyağı kalitesinde hatta zeytinyağından daha iyi olduğu ile ilgili veriler de var. Bir de şimdi zeytinden çıkartılan posadan çok fazla bir şey yapamıyoruz ama yer fıstığından çıkan posadan, kabuklarından odun sanayinde kullanılıyor, sunta sanayinde kullanılıyor, yem ham maddesi olarak büyükbaş yem ham maddesi olarak kullanılıyor. Aynı şekilde posası çıkmış ürünlerde gene o çıkan posa o kadar protein anlamında zengin, yağ anlamında zengin ki, yani müthiş bir hayvansal besin. Yani hayvanların için beslem, özellikle besi hayvanları için çok önemli bir besin kaynağı. Önemli bir ürün bu anlamda.
Peki Osmaniye'deki üretim Türkiye'deki tüketimi karşılayacak kadar mı?
Tabii, evet. Türkiye'nin tüketimi karşılayacak kadar yaklaşık işte 100 bin ton civarında bir üretim var. O üretiminde biz büyük bir kısmını tüketiyoruz. Ben bu yetiştiricilikle ilgili olan kısmında şunu anlatmak istiyorum, tarif etmek istiyorum. Benim için çok özel bir şeydir bu. Şimdi bir yer fıstığını aldığınızda ilk kabuğunu çıkarttıktan sonra eğer bir ortadan hani tam bölünebilir
evet.
ya. Tam böldüğünüzde dip kısmında böyle iki tane yaprak görürsünüz. Altında da böyle bir tohum gibi bir şey vardır, küçük. Bunu şekil olarak insanlar girsin baksınlar isterim. O topraktan nasıl çıkacağını gösterir.
Öyle
yani
mi?
Öyle bir bitkidir ki kendi sırrını kendi içinde saklar.
Saklar, evet.
O diktiğinizde o eğer kavrulmamış olarak aldıysanız o fıstığı, onu diktiğinizde topraktan nasıl çıkacağını orada kotiledon yaprak
yani diyor. Kavrulmamış fıstığı mı dikiyoruz?
Evet, kavrulmamış
fıstığı olarak
evet,
onu kullanıyoruz.
Evet, evet, normalde kavrulmamış fıstığı kullanıyoruz zaten. O kavrulmamış fıstığı diktiğinizde o fıstığın topraktan nasıl çıkacağı, o fıstığın gene içinde saklıdır şekil anlamında.
Evet.
Yani iki yaprak olarak çıkacaktır. Bir tane ortada, iki tane gövdesi olacaktır. O gövdenin şeklini o fıstığın içinde görmek mümkün.
Mümkün. Çok
böyle,
enteresan.
Çok enteresan.
Gerçekten
benim,
çok enteresan.
Böyle birkaç bitkide kendine özgü hali böyle toprağa yansır müthiş bir şeydir. Yani mesela üzümde de üzümün ne kadar üzüm vereceği bir yıl içerisinde, o seneki gözün içerisinde bize derslerde öğrettikleri için diyoruz, gözün içerisinde baktığınızda salkımları görürsünüz. Kaç tane salkım olacağını bir akademisyen iyi bir çalışmayla 3 aşağı 5 yukarı o gözün içerisinden, göz dediğimiz tomurcuğun içerisinden öğrenebilir.
Evet.
Böyle sırlar barındırır aslında gıdalar.
Evet.
Böyle yandırır.
Ne güzel. Ne güzel. Şimdi peki şimdi hasat zamanı dedik. Hasadı yapılmaya başlandı mı yoksa?
Başlandı. Yani belki bitmek üzeredir, bitmeye yakındır. Taze olarak da tüketildiğinde çok lezzetlidir. Normalde nasıl biz kavrulmuş fındığı seviyorsak, kavrulmuş fıstığı seviyoruz normalde. Tüketim alışkanlığımız kavrulmuş fıstık üzerine. Ama kavrulmamış hali de daha böyle sütlü, daha lezzetli olabilir. Bulabilirlerse eğer, o taraflara yola düşerse dostlarımızın, gidip oradan rahatlıkla alabilirler, tüketebilirler de. O bölgenin zaten Osmaniye'nin geçim kaynağı haline gelmiştir fıstık. Ve hani Türkiye'ye de oradan pazarlanıyor. Ama mesela bizde de artması gerektiğiyle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Mesela Avrupa'da o fıstık ezmesini, hani hayatlarını o kadar sokmuşlar ki, biz fındık ezmesini bile o kadar sokamamışız. Onlar fıstığın yanında fındık ezmesini de çok sokmuşlar. Hatta işte kakaolu tükettiğimiz en meşhur olanı da var. Gene Türk fındıklarından elde ediliyor olmasına rağmen. Yani şekerle ya da balla, mesela balla tüketimi eskiden beri Çin kaynaklarında bile şifa kaynağı olarak, yani hastaları iyileştirmek için balla fıstık ezmesini koyup bir yerde saklandıktan sonra yendiğinde o fıstığın şifa kaynağı olduğuna dair kayıtlar var hala. Bir de onlar günlük hayatlarında yemeklerini özellikle çiğ fıstık olarak, yani zaten diyetisyenlerde genelde hani kavrulmamış çiğ halde tüketilmesini, çünkü orada yağın tamamından yararlanabiliyoruz. Kavrulduğunda yağın bir kısmı hem uçuyor hem de form değiştiriyor.
Evet.
O sebepten dolayı çiğ olarak tüketiyor olmak çok daha iyi olacaktır. Ama biz mesela yemeklerimize koymuyoruz. Uzak Doğu mutfağında, Hindistan'da, Çin'de yemeklerin içinde var.
Ama Adana tarafında özellikle Akdeniz bölgesinde batırık denilen bir şey var. Onu da çok kullanıyorlar.
Evet, evet.
Kısıra benziyor. Biraz daha sulu.
Sulu. Yani bize yani aslında o da yani kültüre girmiş. Yine o bölge için girmiş,
evet,
ama.
Evet.
Yani yaygınlaşmış formda bir şey değil. Ama gidelim şimdi İstanbul'da bir Çin mutfağına ya da Ankara'da bir Çin mutfağına ya da Avrupa'da bir Çin mutfağına ya da Hint mutfağına, mutlaka yemeklerin içerisinde fıstık var.
Evet.
Yani fıstığın 4 tane çeşidi var ana temel çeşitlerden. Bir tanesi İspanyol çeşidi, bir tanesi Valencia çeşidi. İlk bulanlar onlar oldukları için bir tanesi Virginia diye geçiyor. Büyüklük farkları var. Hani bazısı biz genelde standart diyoruz ama mesela kaju diyoruz,
evet,
gibi. Yani form farklılığı biraz daha ucu kıvrık, birazcık daha tombul, birazcık daha ince uzun şeklinde. Mesela daha minikleri çerezlik olarak geliyor. Mesela ben gene buna üzülüyorum diyeyim, kızmıyorum da üzülüyorum çünkü ticarettir sonuçta bu. Şu anda bakın aldığınız fıstıklara, özellikle bu kavrulmuş olanlarda ikiye bölünmüş vaziyettedir. Ve o demin dediğimiz asıl o görmemiz gereken yeri göremeyiz. Çünkü oradan tohum alıp üretmesinler diye onları alırlar, ayırırlar normalde içinden. Çünkü o üretim materyali olarak kullanılabilir diye.
Evet.
Ve menşeine baktığınızda Meksika'yı göreceksiniz, Brezilya'yı göreceksiniz, işte Hindistan'ı göreceksiniz bazılarında. Alırken eğer dikkat ediyorsanız, böyle biraz hassasiyetiniz varsa Türk olanı tercih etmelerini öneririm. Ama mutlaka onlarda farklı lezzetler. Hani kendi içerisinde aromatik yapıları farklı. Bazıları o yemek yapıldığında çok daha lezzetli gelebiliyor. Çünkü normalde karbonhidrat miktarı çok düşüktür. Yani %15 civarında karbonhidratı var. Onun için şekerli değildir. Daha çok yağ ve protein içerir. Yani %50'si protein, %25 civarı %25 civarı protein, %50'si yağ. Geri kalan %15'inde işte karbonhidrat var. Geri kalan da mineral deposu bu anlamda. Karbonhidrat az olduğu için bazı, özellikle Uzak Doğu'daki çeşitler karbonhidrat miktarı yüksek olanları tercih etmişler ki yemekte lezzet versin, tatlandırsın diye. Mesela salatalarına çok fazla koyuyorlar gene çiğ vaziyette. Ekşili tavukla mesela çok uyumlu olduğunu, evet. Yani tattığım Uzak Doğu mutfağında mutlaka yakışıyor, var. Yakışıyor, evet, içerisine. Evet. Tavukla birlikte yapılabilir. Mesela badem de kullanılıyor ama şey gibi değil. Fıstık gibi değil. Evet, yer fıstığı çünkü daha hem yağlı tabii,
olması tabii,
yağlı olması sebebiyle yemeklerin içine karıştırıldığında müthiş derecede lezzet veriyor. Bizim de sofralarımızda böyle yer alıyor olması bence önemli diye düşünüyorum.
Bizim de artık pasta, tatlı ve çikolatalarımıza girmeye başladı. Kullanıyoruz aslında çok fazla tabii, olmamakla beraber.
Çok, işte mesela çok fazla olmamakla birlikte bizim Türkiye'de bile satılan dünyada marka olmuş 2-3 tane çikolata markası var ki yani marka olarak, hı hı, kendi adıyla anılan, içinde yer fıstığı var. Yani o tok tutar diye reklamını yapıyorlar. Acıktığınızda sizin işte iştahınızı kapatacak ya da o açlığınızı giderecek bir çikolata markası olarak karşınıza çıkıyor. Niye? Çünkü besleyici değeri çok yüksek olduğu için şekerle birleştiğinde sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yapıya sahip neredeyse.
O zaman benim başlarken söylediğim kalorisi çok ama şişmanlatmaza, hı-hı, geliyoruz.
Tabii tabii, yani şişmanlatmamayla ilgili olan özelliği var. Bir de kalp damar sağlığı açısından iyi. Hı hı. Mesela başta söyledik gene oleik asit anlamında omega 9, omega 6, E vitamini, B1, B2, B3, B9, folik asit anlamında. Yani bunlar kendi içerisinde, çünkü işte üretim o kadar önemli ki. Mesela bir buğdayda alabileceğiniz şey, buğdayın kökü çok yüzeyde kaldığı için toprağın sadece 15-20 santimlik kısmından yararlanabilir. Hı hı. Ve yeşil aksamı döndükten sonra başa artık herhangi bir, çünkü sararır, herhangi bir fotosentez de yoktur. Devam eden bir altyapısı yok ama şey öyle değil. Yer fıstığı toprağın neredeyse 90 santim kadar altına gidebilecek şekilde 70 santim altında yetişir. Toprağın altındadır. Hem toprakta şeylerle, kökleriyle alır. Hem yeşil aksam vardır üstünde. Yeşil aksamdan besin ihtiyaçlarını alır. Böyle olunca da ister istemez zenginlik anlamında diğer gıdalara göre daha zengin olması,
evet,
sağlanıyor.
Evet, sağlanır. Şimdi o zaman hani dediniz ya ortadan böyle o içindeki, hı-hı, kısmını, hı-hı, alırlar yetiştirmek, evet, amaçlı diye. O zaman biz evlerde yetiştirebilir miyiz diye soracaktım ki tam 70-80 santim derinlikte, evet, olunca, evet, biraz zor.
Zor. Çiğini aldığınızda en azından görme şansınız var. Hani çocuklarınız görmek istiyorsa, merak ediyorsa o nodül dediğimiz bizim yapıları, çift bölmeli, çift cidarlı yapıyı görebilirler. O nodül dediğimiz kısmı görmeleri için en azından 2-3 tane çıkartabilir. Ve çok da böyle besin ihtiyacı, toprak ihtiyacı anlamında sizin elinizde ne varsa o kendi bünyesini onu alır bu anlamda. Çok da arayış içerisinde değildir. Bizde mesela o demin marka, evet, markalaşmayı da söyleyeyim. Dünyada marka haline gelmiştir. Çünkü Amerika'da yer fıstığı konseyi vardır. İngiltere üyesidir. Pazarlamasını yaparken, üretimini yaparken bununla ilgili tanıtımlar yapar. Çizgi filmlerde kullanır yer fıstığını, güçlendirir diye. Böyle olunca hani nasıl Temel Reis'te ıspanağı kullanıyorlarsa yer fıstığında birçok çizgi filmde kullanmışlardır ki tüketim alışkanlığı anlamında böyle bir alışkanlık kazanılsın diye. Bizde de bunun gibi çalışmalar yürütülürse yer fıstığı daha çok hayatımızda yer alır diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için sevgili
ederim.
Mehmet Efe. Haftaya yine birlikte olacağız İnşallah. Lezzet Hikayeleri köşemizde.
Ona git benden, selam söyle, selam söyle.
aramasın artık hiç. Beni öyle, beni öyle. Git ona git benden. Selam söyle, selam söyle. Son pişmanlık fayda etmez. Git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez. Git ona söyle. Öyle, beni öyle. Git ona git benden. Selam söyle, selam söyle. Son pişmanlık fayda etmez. Git ona söyle. Son pişmanlık fayda etmez. Git ona söyle.
Git ona git benden. Selam söyle, selam söyle. Nispet yapmasın hiç bana öyle. Bana öyle, şimdi çok mutluyum yanımdaki sevgilimle. Unutamaz beni bin yıl geçse, git ona söyle. Unutamaz beni bin yıl geçse, git ona söyle.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz, hasır altında kalmış türkülerimiz artık gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalı Araştırmaları Merkezi tarafından başlatılan çalışmayla unutulmuş türküler kaynak kişilerden derlenip kayıt altına alınıyor. Bunu kim mi yapıyor? Menteşeli Cengiz kaynak kişi, aynı zamanda mahalli sanatçı. Sayın Cengiz Bütün şimdi telefon hattımızda. Hemen kendisine merhaba diyoruz. Efendim hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk Nergin Hanım. Tarih
teşekkür
kültür
ederiz
şehri.
Efendim. Teşekkür ederiz.
Tarih kültür şehrinden selamlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hasır altında kalmış türküler gün yüzüne çıkıyor dedik. Şimdi bu konudaki derleme çalışmalarınızdan birazcık bahsedelim. Sizin de sanatçı olduğunuzdan da bahsettim. Nasıl gidiyor derleme çalışmaları? Neler derlediniz? Çalışmalar adı altında neler gerçekleştirdiniz?
Efendim, 2010 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Sayın Recep Altepe tarafından kurulan Bursa Araştırmaları Merkezi'nde Somut Olmayan Kültürel Miras adında bir proje başlatıldı. Bu proje Bursa'nın 17 ilçesinin bütün köylerini kapsıyordu. Biz bu çalışmamızı 8 ayrı başlıkta topladık. 130 köyü dolaştık önce. 130 köyün bütün çalışmalarını 8 ayrı kitapta yayınladık. Bunlardan bir tanesi de Türküler, Maniler, Ninnilerdi. Köylerin kurulduğundan bugüne kadar tarihi ve kültürü araştırarak Türk insanını bir sosyal ağda buluşturan, kültürümüzün çok önemli bir yerini arz eden türküler de yer almaktaydı. 40 adet türküyü derledik. Hasır altında kalmış 40 kadar türkümüzü kayıt altına almış olduk. Bunlardan Karaca olan ve Aşık Garibe rastlamak da mümkündü türkülerden. Semah bile derlendi Bursa'dan. Uzun Havalar ve oyunlu türküleri dinlemek, görmek de mümkündür. Bu türkülerimizi Uludağ'ın eteğinden Türküler adlı 1, 2 ve 3 albümde yayınlamış olduk.
Ne güzel, albümü de çıkardınız yani.
Evet efendim.
Kimler seslendirdi? Siz mi seslendirdiniz evet, türkülerimizin evet. hepsini?
Evet, acizane ben seslendirmiş oldum efendim.
Evet, peki daha önce nasıl duyulmamış bu türküler? Çünkü oralarda da yine derleme çalışmaları yapılmıştı, Bursa'da yapılmıştır muhtemelen.
Evet.
Nasıl atlanmış bu türküler?
Şimdi tam 20 yıl önce yine Bursa Büyükşehir Belediyesi konservatuarında hocaların hocası diye bilinen sevgili hocam Sayın Yücel Paşmakçı hocamla tanıştım.
Evet.
O zamanlarda bir yerel albümüm vardı. Selime adlı albümüm eline geçmiş Yücel hocamızın. Bunda elması var, bağında ayvası var, koynunda diye bir türküm vardı. Onu dinlemiş, onu notaya alarak bana yol gösterdi. 20 yıl önce başlayan çalışma, serüven buralara, bugün buralara kadar getirdi diyelim efendim.
Ne güzel, sizi kutluyoruz efendim. Peki şimdi bu 40 türküyü albüm olarak çıkardınız. Evet. TRT repertuarından geçen türküler var mı bunların arasında?
İşte birçoğunu Yücel Paşmakçı hocamız TRT'ye verdi. Repertuar numarası aldı. Bunun dışında 40 türküyü de teknik bir çalışmayla yine Süleyman Şenel hocamız, Yücel Paşmakçı hocamız, sayamayacağım daha birçok hocamız notaya alarak bunları zapta geçirmiş olduk. Kitapta yayınladık. Kubilay Dökmetaş hocam da bunlara sahip çıktı. Bunları TRT'de bazı programlarına zaman zaman işliyorlar. Giyim kuşamın olsun, türkülerin olsun sahip çıktılar, sağ olsunlar.
Ne güzel. Özümüz, kültürümüz olan türkülerimiz, yeni türkülerimiz daha doğrusu TRT repertuarına da girmiş bulunuyor. Tabii çok uzun bir, uzun soluklu bir çalışma olmuş olması gerekiyor herhalde efendim, değil mi? Ne kadar zamanda derlediniz bunca türküyü?
2010 yılında başladı Nülgün Hanım bu çalışmalar. 3,5 yıl içerisinde 130 köyün bilgilerini 8 ayrı kitapta yayınlamış olduk.
Peki daha fazla türkünün olabileceğini düşünüyor musunuz? Daha
tabii
gitmediğiniz köyler kaldı mı, görüşmediğiniz kişiler?
Tabii ki var. Bu son 3,5 yıl içerisinde de 160 köy dolaştık. Şimdi de bu 160 köyün bilgilerini yayınlama aşamasındayız. Ekip arkadaşlarım adeta gece gündüz çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde de bu 160 köyün bilgilerini 8 ayrı başlıkta yayınlamayı planlıyoruz.
Evet. Peki efendim, siz Bursalı olduğunuz için böyle bir çalışmayı Bursa'da gerçekleştirdiniz. Evet. Türkiye'nin başka illerine, ilçelerine, köylerine gidip de bu tür bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa herkes kendi bölgesinde mi böyle bir çalışma yapsın diyorsunuz?
Neden olmasın Nülgün Hanım? Ama Bursa'nın tarihi derinliği olduğu kadar kültürel bir derinliği de var. Ben Bursalı olduğum için Kültür Bakanlığı da beni kaynak kişi olarak zaten görüyor. Ben burayı bilirim, ben hanemi bilirim ama komşumu komşum kadar bilemem. Herkes kendi olduğu bölgede bu çalışmayı yapması gerekir diye düşünüyorum.
Evet, oysa derinde kalmış ne kadar güzel türkülerimiz vardır, bizim özümüzü yansıtan. İşte siz bunları bulup ortaya çıkardınız, derlediniz, sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yeni türkülerle yine buluşmak dileğiyle diyelim ve size çok teşekkür edelim Sayın Cengiz Bütün.
Biz teşekkür ederiz efendim. Selamlar, saygılar sunuyoruz.
Teşekkür ediyoruz efendim, hoşçakalın,
iyi günler. Sağ olun, iyi günler.
Dereler doldu taşınan, gözlerim doldu yaşınan.
Türklerde spor kültürü. Sevgili dinleyenlerimiz, konuğumuz Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, Gökbörü oyunlarından söz etmiştik geçen hafta. Şimdi tabii bu hafta devam edeceğiz. Süremiz yetmemişti. Antropolojik açıdan Gökbörü sporuna bakacağız. Şimdi bu oyunun ortaya çıkışı konusunda tam sizin görüşlerinize gelmiştik. Süremizin de sonuydu. Bu hafta itibariyle devam edelim. Nedir bu konudaki sizin görüşleriniz hocam?
Nilgün Hanım, bir kere Gökbörü oyunu çok sert bir oyun. Aynı savaş sahnesindeki sertliği yansıtıyor. Bu Gökbörü oyununun kurallarını gerçek bir savaştan aldığını görüyoruz. Modernleştikçe daha kesin kurallar alınıyor ve oyunun savaştaki gerçeği yansıtan ana motifi, bir yaralı veya ölen bir savaşçının tutup yerden kaldırılarak savaş meydanından uzaklaştırılması gerçeğini yaşatmaya devam eden bir oyun. Çünkü burada süvariyi motive eden şey cesareti gösterip savaş meydanından yaralanmış veya ölen arkadaşını kaçırarak ödüllendirilmiş oluyor. Çünkü onun çoluğunu çocuğuna da o kişi bakıyor, ailesine, onun malına, mülküne de işin sahip ucunda çıkıyor. Büyük bir motivasyon var. Yani sadece kurtardığı zaman bir sosyal motivasyonlar da var. Ekonomik şeyler var, sorumluluklar var. Hı-hı. Böyle bir sosyal devlet anlayışı içerisinde sahip çıkma, kılcal damarlardaki en önce şeylere kadar bir sahip çıkma söz konusu burada. İşte burada
Bu oyunu oynayan gök pörücüler, börücüler oyunda bileklerinin güçlenmesini sağlayarak çekinmezliğe, ataklığa, çevikliğe, cesaretliğe, dikkatli olmaya sahip vasıflarını güçlendiriyorlar. Yine oyunu iyice incelediğimiz zaman kurtların avını yeme mücadelesindeki ava saldırarak kendilerine avdan et koparma sahnesinin, oğlağın gökbörü oyuncuları tarafından elleriyle alma mücadelesini yansıttığını da gördüm. Hı hı. Ayrıca gökbörü oyununun henüz kuralları tam oturmadığından bazı yayınları seyrediyorum. Şu anda Kırgızistan'da yapılan yayınları seyrediyorum. Devam takipçisiyim. Atın kuyruklarını savaşa giden atlarda olduğu gibi bazılarında bağlıyken bazılarında bağlı olmadığını gördüm. Bu disipline evet. edilememiş tam daha. Yani evet. kurumlaşmasına yeni şeyler getirmek lazım.
Evet. Peki hocam, Manas'ta ve diğer destanlarda ve romanlarda gökbörü oyununa yer veriliyor mu?
Evet, veriliyor Nilgün Hanım. Manas'ta aynen şöyle diyor. Çoban des keçi çekişti, avcılar sebikeyi atıştı. Ve diğer destanlarda da Seytek destanında, Camba Atmay'da, Kılıç Çalmay'da gibi oyunların buralarda yer verildiğini görüyoruz. At üstünde güreşlerden bahsediliyor. Mesela Kasımalı Can Töşev'in Kanı Bek romanında Oğlak Kapmaca oyununun en önemli ve en saygın oyunlardan olduğu kabul edilir. Öğleden önce at koşturma, pehlivan güreşi, attan devirme, süngü vurma, tıyın eğme gibi oyunlar oynanır. Herkes değişik yerlerde bunu seyreder. Öğleden sonra herkes, bütün o kafileler, insanlar bu oyunu seyretmek için gelirler. Gökbörü oyunun. Çünkü baş oyundur. As solist gibidir.
Evet, herkes en, son
en sondur. Evet. Her, zaten kuraldır bu. Kültür tarihinde de ölür. En iyi şeyler en sona saklanır. Mesela Kırkpınar'da herkes alt boylar vardır ama bütün seyircilerin tek beklediği o günkü kahramanın doğumunu beklerler. Baş pehlivan kim olacaktır diye. Oraya kilitlenir herkes. Güreşe yeni başlayan bir çocuk da 20 sene baş pehlivan olma rüyasını görür. Hayal eder.
Gökbörü de
böyle. Gökbörü de böyledir. En üst oyundur. En prestijli olan, statüsü olan bir oyundur. Ve en son ve bütün herkes tarafından seyredilir. Bu kuraldır.
Evet. O zaman atın öneminden de söz edelim birazcık burada. Çünkü atın fonksiyonu çok önemli.
Elbette. Nedir bu atın fonksiyonları burada? Bir fonksiyonu var. Atlının eğer üzerinde oğlakla durması çok zor bir şey. Atı ile binicinin birbiriyle uyum sağlayabilmesi çok önemli ve gökbörü oyununda süvari atını kendisine itaat ettiriyor. Ve gökbörü oyunundaki atlar çok eğitimli olup verilen her emre itaat ederek savaştaki işlevselliğe dönüşecek hareket formuna geliyor. Savaşta atı kullanabilme yetenekleri geliştiren bir takım oyunudur. Eğer at emirleri yerine getirecek emire uygun davranışlar sergileyemezse süvarinin ne kadar iyi savaşçı olduğunun önemi kalmıyor. Gökbörü oyunu bir savaş oyunudur ve savaşta süvari kılıcı, topuzu vuruyor, itiyor, çekiyor, çok yakın bir dövüş sergileniyor. Bu atlı oyunda gökbörücünün parmakları, bilekleri, beli, bacakları her tarafı çalışıyor. Gökbörü oyununda ata yanaşık, omuz vurarak yakın dövüşte atı kullanmak oldukça önemlidir. Atlı cirit oyununda ise atların aralarında mesafe vardır ve atlar uzaktır. Her iki oyunda Türk atlı savaş tekniklerini yansıtıyor. Gökbörü oyununun yerini atlı cirit oyununun yerini de gökbörü oyunu yansıtmaktadır. Gökbörü oyununun yerini nasıl yansıtır? Eğer her iki atı da her iki oyunu becerilerini öğretirseniz yansıtır. Hmm. Ama normalde bir iyi bir atlı savaş oyunu, gökbörü oyunu gidip bir cirit oynayamaz. Cirit atı da bir gökbörü oynayamaz. Ama eğitirseniz, yetiştirirseniz her iki atta her iki oyunu da oynayabilir. Zaten o zamanki savaşçıların bir atı yok ki, en az 4 atı var. Haliyle o atın yakın savaşta ve uzak savaşlardaki atmosferde bu atlarını bu oyunlarla eğitiyorlar ve yetiştiriyorlar. Avda ve savaşta bireyse olarak davranırsanız kaybedersiniz. Bu kuraldır. Başarının anahtarı uyumlu bir şekilde ve birlikte hareketlilik ve takım ruhu. Böylece sportif etkinliklerdeki proto takım ruhunun ve başarının onurunda birlikte paylaşılmasının ilk örnekleri gökbörü oyununda görülmektedir. Birlik ruhu. Oyunda kazanılan zaferle oyuncular onur ve prestij kazanarak statülerini arttırmış oluyorlar. Farklı bölgelerin gökbörü takımları oyunda galip gelerek statü kazanmak istiyorlar. Türk toplumunda statü çok önemli. Ben senden üstünümü oyundaki statüyle sağlayabiliyor. Hem işlevsel hem de statü. Gökbörü bir takım oyunu olduğundan çoban dez arkadaşları ile de uyum halinde olmaya çalışır. Süvari ve atı daima savaşa hazır olmak amacıyla bu oyunla form sağlamaktadır. Gökbörü Türklerin ruhunu canlandıran oyunlardandır. Mesela Cengiz Han yasalarını ben uzun uzun inceledim. Savaşta kılıcını sallamayan kaçan kişinin cezası ölümdür. O kişi hangi bölüktense onlar da öldürülür. Kuraldır bu. Birlikte olacaklar. Herkes herkesten sorumludur.
Evet.
Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yoksa öyle büyük savaşa yönelik ordular kurulamaz. Bunlar savaşın olmadığı zamanlarda, serbest zamanlarda atını ve biniciyi hem formda tutuyor hem de savaşa hazırlıyor.
Evet.
Yüksek anlayış, yüksek seçkinleşmiş bir özel bir spor oluşmuş.
Evet. Sonradan kurumsallaşmış herhalde baktığımızda özellikle Kırgızistan'a. Bu kurumsallaşması yönünde neler yapılmış acaba?
Nilgün Hanım çok güzel ifade ettiniz. Kırgızistan devleti kökbörü ulak tartış dediği bu oyunu kurumsallaştırıyor. Köklerini alıyor, atalarına gitmek istiyor. Cengiz Aytmatov şöyle diyor. Bize böyle yiğit oyununu miras bırakan dedelerimizin ruhuna kulluk ederim. Sovyetler Birliği yönetiminde kökbörü oyunu yok olmak üzereydi. Halkımızın kanında olan oyunu yasaklamışlardı. Yasaklansa da oyun kaybolmadı. Köylerde, yaylalarda kaçak bir şekilde oynadılar. Kırgızistan bağımsızlığına kavuştuktan sonra atasporumuz canlanmaya başlandı. Hı hı. Ve 97'de kökbörü oyunu hipodromda Bişkek'teki Akkula hipodromunda burada oyun oynanmaya başlandı ve 97 yılında 90 Manas Festivali yapıldı. Orada gökbörü oyununun yanında diğer oyunları da oynadılar ve burada diğer takımlar katıldılar. 16 takım iştirak etti. 5 gün sürdü buradaki müsabakalar ve 300 bin kişi seyretti. Ve daha sonra 11 Ağustos 1998 tarihinde federasyonu kuruldu. Daha sonra diğer ülkelerden de Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan gibi Özbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti de dahil müsabakalara katılarak şu anda ulusal boyutlarda bunların müsabakaları yapılmaktadır.
Yapılıyor, evet. Şimdi kurallarına gelelim isterseniz. Çünkü yeni kurallar oluşturuldu galiba. Modern kuralları var. Nedir
bu kurallar? Tabii ki bu yarışma alanı önce değiştirildi. Yeni bir şey eklendi buna. Tay kazan eklendi. Ve daha sonra oyuncuların sayısı 4'er kişiden 8 kişi, iki takım 8 kişi oynanıyor. 8 atla oynanıyor. 8 kişi olduğuna göre.
Evet.
Hakemi var. Yardımcı hakemler var. Fakat çok ilginç. Oyuna başlamadan önce bir sportif erdem ruhiyle oynamaya ant içiyorlar ve gökbörü takımları marş eşliğinde sahaya sırayla çıkarak sahanın ortasında bir yuvarlak oluşturuyorlar ve orada seyirciyi selamlayarak dua okunuyor hep birlikte. Ondan sonra hep birlikte tekrar dedelerimizin bize miras olarak bıraktığı kökbörü oyununa başlarken halkın huzurunda bu kutsal oyunun kurallarını bozmadan temiz ve dürüst oynamaya ant içerim diyerek seyircilerden dua isterler. Amin, Allahu Ekber diyerek oyun başlar.
Başlar ve böylece
sayılar,
devam eder.
Kim en çok sayıyı kazanırsa o da şey olmuş. Ben bir gün biliyorum Türkiye'de atalarımızın oynadığı bu sporları onlara özgü federasyon yaparak Türkiye'de bunları yapacağız. Ben inanıyorum yani.
O zaman inancınızın gerçek olması dileğiyle diyelim. Süresi ne kadardır hocam?
Süresi 20 dakika. Ondan sonra 10 dakika ara bir 20 dakika. Bir 10 dakika toplam 60 dakika. Her 20 dakikada bir 10 dakika dinlenme var.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu haftada. Bu bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum Nilgün Hanım. Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik. Türklerde Spor Kültürü köşemizde. Ve bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin, sevgili dinleyenlerimiz. Bu hafta da sonuna geldik. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar programı. Sevgili Nuri Göktaş yayınımızı sizlere ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. İyi hafta sonları. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28, Bilecik 25, Yamama
24. Ben buraya ısıya dayanıklı cam. Buradan da çok